Ayrım 3.
Göreviyle politikayı iyice harman etmişti. Manastır derken diğer çocuklar arasından sivrilmişti. Kurmay okulundaysa kendisi gibi özel olarak seçilmiş yetenekli genç subaylarla çevriliydi. Bu gençlerin hepsinin de devrimci olduklarını gördü. Gerçekten değerli her genç subay, padişahın manen çökerten bu despotizmine ve yabancı milletlerin açık müdahalelerine baş kaldırıyordu. Onlar Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasçılarıydılar ve bu miras göz göre göre yok ediliyordu. Öğretmenleri kadar yüksek rütbeli subayların çoğu da onlara yakınlık duyuyordu. Genç meslektaşlarının yaptıkları işleri görmezlikten gelmelerine karşın ne düşüncelerini açıkça ortaya koymaya ne de onlara önderlik etmeye cesaret gösterebiliyorlardı. Erkan-ı Harbiye Mektebi'nde gizli toplantılarda siyasal tartışmalar yapan ve elden ele dolaşarak okunan el yazması tek yapraklı gazeteler dağıtan Vatan adlı devrimci bir cemiyet de bulunuyordu. Cemiyet, Türkiye'deki yaşamın tüm yerleşmiş kurumlarına, olgularına saldırıyordu. Eski rejime, yani padişahın ehliyetsiz memurlarına, zorba yönetimi ve tüm özgürlükçü düşünceleri bastırmasına karşı şiddetle hücum ediyordu. Hocalardan nefret ediyordu. İslam'ın tüm yeniliklerini engelleyen yapışkan elini, halkın kanını emen camileri ve tekkeleri, akıl dışı ve köhnemiş yasaları barındıran Kur'an'a dayalı yasal sistemi lanetliyordu. Üyeleri padişahın zorba yönetimine son vermek ve yerine halk tarafından seçilmiş bir parlamentoya dayalı anayasal hükümeti getirmek, halkı hocaların elinden ve kadını peçe ve haremden kurtarmak için ant içerek cemiyete giriyorlardı. Türkiye padişah ve casuslarının elleriyle boğuluyordu. Damarlarına yenilikçi düşünce kanı akıtılmazsa Türkiye ölecekti. Mustafa Kemal de vatana katıldı. Cemiyetin broşürü için şiddetli makaleler, galeyana getiren ateşli şiirler yazmaya başladı. Tartışmalarda olağanüstü keskin bir dille konuşmalar yapıyordu. Cemiyetin çalışmalarından mektep kumandanı haberdardı fakat başını öbür tarafa çevirmeyi tercih ediyordu. Padişahın casusları da işin farkına vardılar. Hatta saraya jurnal ettiler. Sultan tedirgin olmuştu. Büyük bir olasılıkla bu cemiyet fazla gelişmemiş havai gençlerin işiydi. Ne ki bu gençler gelecekteki ordunun kurmay subayları ve generalleri olacaklardı. Bu yüzden askeri mektepler müfettişi, Zülüflü, İsmail Hakkı Paşa'ya Vatan adlı bu cemiyete bir son vermesini emretti. İsmail Hakkı, akademi müdürüne ulu orta sövüp sayarak cemiyetin okul içinde hiçbir şekilde faaliyet göstermemesini sağlamasını rica etti. Dipnot: Aslında İsmail Paşa 2. Abdülhamit devri Mekadipi askeriye nazırlarındandır. Bunun üzerine öğrenciler vatanı okul dışına taşıdılar. Ne ki bundan sonra cemiyet İstanbul'da pek çok benzerleri gibi tartışma yapmaktan öteye geçemeyen gizli cemiyetlerden birine dönüştü. Sınavlarını tamamlayan Mustafa Kemal'in tayininin yapılmasından evvel birkaç hafta boş vakti kalmıştı. Annesi artık ona düzenli aylık gönderebildiği için mali durumu sıradan bir subayınkinden epeyce iyiydi. Vatanın yayın almasını üstlendi. Arka sokaklardan birinde gazeteyi hazırlarken büro olarak kullanabileceği bir oda kiraladı. Gizlice gelirken izlenmediklerinden emin olmak için sık sık dönüp arkalarına bakan üyelerin katıldığı toplantılar için çeşitli evleri ve kahvelerin arka odalarını ayarlamayı üstlendi. Gizlilik ve tehlike onu adeta canlandırıyordu. Devrimci örgütlenme teknikleri, hücre oluşturma, yeni üyelerin sadakatini sınama yöntemleri, şifreler, parolalar, işaretler ve karşı işaretler ile antlar konusunda bilgi edinmeye başladı. Polis suçüstü yakalamak için sürekli olarak onları gözetlemekteydi. Henüz bu işlere yeni başlamış kişiler olarak bilgiden çok şevke sahip oldukları için yakalanmaları hiç de güç olmadı. Bir ajan provokatör cemiyetin içine sızmayı başarmıştı. Bu kişi tarafından saptanan yeni bir üyenin kabul töreni için tüm üyelerin bir araya geldiği bir günde polis eve baskın yapıp hepsini yakaladı. Vatanın diğer üyeleriyle birlikte Mustafa Kemal de İstanbul'un ünlü Kızıl Zindanı'na kapatıldı. Dipnot: Kızıl Zindan Bekir Ağa bölüğü olmalı. Durumu çok ciddi görünüyordu. Polisin elinde ona karşı pek çok kanıt vardı. Diğerlerinden ayrılarak tek başına bir hücreye kapatıldı. Gelecek karanlık görünüyordu. Eğer padişah onun tehlikeli olduğuna kanaat getirirse ortadan kaldırabilir, yıllarca hapislerde kalabilir ya da sürgün edilebilirdi. Ondan önce birçok kişi Kızıl Zindan'dan arkalarında en ufak bir iz bile bırakmadan ortadan kaybolmuşlardı. Zübeyde kızıyla birlikte Selanik'te onu görmeye geldi. Görüşme iznini alamadılarsa da ona bir miktar para göndermeyi başardılar. Haftalarca pis ve böceklerle dolu dar bir hücrede kapalı kaldı. Tavana yakın bir yerdeki küçük demirli pencere, hücrenin tek ışık ve hava kaynağıydı. Hücre hapsi ruhunu karartmış ve onu adeta vahşileştirmişti. Günün birinde hiçbir uyarıda bulunmaksızın hapishanenin arkasındaki harbiye nezaretinde İsmail Hakkı Paşa'nın bürosuna götürüldü. Kirli hücrede geçen haftalarına karşın iki askeri polisin arasında dimdik bir vücutla hazır oldu duruyordu. Paşa bir süre oturup onu seyretti. Bu eski rejimin bir paşasıydı. Sakallı, giysileri bol ve biçimsiz, tavırları yavaş ve azametliydi. Padişahın güvendiği yakın adamlarındandı. Uzun süren suskunluğunun ardından sonunda şimdiye kadar büyük yeteneklere sahip olduğunu gösterdin dedi. Eğer istersen padişahımız Efendimiz Hazretlerinin hizmetinde olarak önünde güzel bir gelecek var. Ama öte yandan kendinin ve üniformanın şerefini lekelemiş durumdasın. Şimdiye dek en kötü şöhretli kişilerle birlikte kumar oynayıp içki içtin, kötü kadınlarla düşüp kalktın. Siyasete ve padişahınıza karşı vatan hainlerinin yıkıcı propagandasına karıştın. Arkadaşlarını da aynı şeyi yapmaları için teşvik ettin. Buna rağmen Efendimiz merhamet göstermeye karar verdi. Genç ve akılsızsın. Gerçekten kötü olmaktan çok dik başlı ve heyecanlısın. Şam'daki bir süvari alayına gönderileceksiniz. Geleceğin tümüyle oradan kendisi hakkında gönderilecek raporlara bağlıdır. Artık bütün bu saçmalıkları ve aptallıkları bir yana bırakıp askeri görevinizle meşgul olacaksın. Dikkat et, ikinci bir şansın olmayacak. Aynı gece Mustafa Kemal polis tarafından Suriye'ye giden bir vapura bindirildi. Annesi ya da arkadaşlarını görmesine izin verilmemişti. 8 günlük zorlu bir yolculuğun ardından Beyrut'a çıktı ve Lübnan dağlarını atla geçerek Şam'daki alayına katıldı. Alayının Şam'ın güneyindeki dağlarda yaşayan ve devamlı isyan halindeki dürzilere karşı bir sefer hazırlığı içinde buldu. Bu sefer Mustafa Kemal'in faal askerlik yaşamının ilk deneyimi oldu. Ancak aslında gerçek bir asker için pek de doyurucu bir görev değildi. Ülke suyu ve yolu olmayan, dar ve derin derelerle bölünmüş, tümüyle çıplak kayalıklardan ibaret kıraç bir araziden ibaretti. Dürziler ise arazinin her karışını çok iyi tanıyan, son derece vahşi, yola gelmez dağlılardı. Türk birlikleri günlerden beri Sarp kayalıklarda güçlükle ilerlemekteydi. Ancak ne düşmanı yakalayabiliyor ne de ona yaklaşabiliyordu. Dürziler kesinlikle çatışmaya girmiyor, tehlikeyi hisseder hissetmez hızla uzaklaşarak dağılıyor, ardından dik kayalıklarda pusuya yatarak gece gündüz Türk birliklerini avlıyorlardı. Dürzilere bir ders vermek üzere, Türklerin yapabildikleri tek şey boş ve yoksul Dürzi köylerini ve ekinlerini yakmaktan ibaret kaldı. Bundan sonra kışı geçirmek üzere Şam'a döndüler. 5.
Seferden döner dönmez Mustafa Kemal vatanın bir şubesini kurmak için işe koyuldu. Hapishanede geçen haftaları ve Hakkı Paşa'nın tehditleri ne gözünü korkutmuş ne de onu yılgınlığa düşürebilmişti. Ne Tanrı'dan ne bir kişiden ne de kurumdan çekinmeyen tam bir devrimciydi. Onun için resmi ya da kutsal olan hiçbir şey yoktu. Hala gençlik ateşiyle yanmakla birlikte artık şaşmaz bir sakınım ve soğukkanlı bir hesap yapma gücünü süreç içinde geliştirmişti. Şiir yazmayı ve edebiyatı bırakmıştı. Eylem ve edebiyatın bir arada yürüyemeyeceğine karar vermişti. Aslında edebiyat irade ve kararlılığı zaafa uğratıyor, kişiyi yanlış alanlara sürüklüyor, eylem için gerekli olan zihniyetin kişide gelişmesini engelliyordu. Edebiyatı arkasında bıraktı ve bundan sonra ilgisini tümüyle somut, devrimci örgütlenme ve pratik ayrıntılar üzerinde yoğunlaştırdı. Toprağın tohumlanmaya elverişli olduğunu anladı. Tıpkı İstanbul'da olduğu gibi buradaki genç subayların da hepsi hoşnutsuz ve daha üst rütbeliler ise konuya yakınlık duyan kişilerdi. Aralarında Harbiye Mektebi'nden tanıdığı eski bir arkadaşı olan Müfit Lütfi'nin ona yardıma hazır olduğunu gördü. Dipnot: Lütfi Müfit Bey, sonradan Kırşehir mebusu, Mustafa Kemal onunla Şam'da karşılaşmamış, oraya aynı zamanda tayin edilmiş ve birlikte gidip ortak bir ev tutmuşlardı. Aslında birkaç ay evvel vatan olayından dolayı birlikte tutuklanmışlar ve Zülüflü İsmail Paşa'nın önüne ikisi birlikte çıkarılmışlardı.
Kurdukları örgüt sayıca çabucak büyüdü ve bir anda Suriye'deki tüm karargahlara yayıldı. Mustafa Kemal de önemli bir konuma gelmeye başlamıştı. Ancak kısa bir süre sonra boşuna bir çaba içinde olduğunu anladı. O, Şam'da bir devrim hazırlama çabası içindeydi. Ama aslında bu mümkün değildi. Aslında küçük Türk karargahlarındaki subaylar devrim için hazırdı. Ne ki yerel halk onlara düşmandı. Arkadaşları ona devrim olayının merkezinin Balkanlar olduğuna dair malumat göndermiş ve kendisini Selanik'e naklettirmenin bir yolunu bulmasını tavsiye etmişlerdi. İzin verilse de verilmese de Selanik'e gitmekte, durumu kendi gözleriyle görmekte son derece kararlıydı. Suriye kıyılarındaki Yafa Limanı'nın kumandanı Ahmet Bey isminde bir subaydı. Vatanın üyelerinden olan Ahmet ona yardım etmeye hazırdı. Gidişinde bir güçlük çıkmaması konusunda birlikte bir plan hazırladılar. Birkaç günlüğüne izin alarak Yafa'ya gitti. Orada uydurma bir isim ve tüccar giysileriyle sahte kağıtlar edindi ve Mısır'a giden bir gemiye binmeyi başardı. Buradan Atina'ya, ardından Selanik'e geçti. Gittiği her yerde hoşnutsuzluğa, gizli cemiyetlere ve devrim hazırlıklarına tanık oldu. Selanik'te doğrudan annesinin evine indi ve bir süre tümüyle sessiz kaldı. Düşüncelerinde haklı çıkmıştı. Selanik olayların gerçek merkeziydi. En önemli alt rütbeli subaylar burada toplanmaya başlamıştı. Gerçekten büyük bir şey hazırlanmaktaydı. Annesi ve kız kardeşi aracılığıyla Erkan-ı Harbiye Mektebi'nden kimi arkadaşlarıyla temasa geçerek onlardan kendisine bir nakil ayarlamalarını istedi. Daha hiçbir şey yapmaya fırsat bulamadan evvel padişahın hafiyeleri onu tanımışlardı. İstanbul'dan hemen yakalanması için emir geldi. Polis müdür muavini olan Cemil, vatanın İstanbul'daki üyelerinden biriydi. Birini göndererek tutuklama emrini 2 gün sümen alt edebileceğini, ancak elinden daha fazlasının gelemeyeceğini belirterek Mustafa Kemal'i uyardı. Hemen kentten ayrılması gerekiyordu. Böylece Mustafa Kemal sınırdan kaçak olarak Yunanistan'a geçerek oradan da gemiyle Yafa'ya gitti. Ne ki tutuklama emri ondan önce Yafa'ya gelmişti bile. Gizli polis onu tehlikeli biri olarak mimlemişti. Bu kez ona merhamet göstermeyeceklerdi. Mustafa Kemal'in Kızıl Zindan'da ikinci bir şansı yoktu. Görevi emirleri uygulamak olan Ahmet Bey onu gemide karşıladı. Mustafa Kemal'e belgelerini ve üniformasını getirmişti. Hemen sonra onu gizlice gemiden indirdi, kentin dışına çıkararak çok hızlı bir şekilde güneydeki Gazze'ye gönderdi. Bu sınır boyunda çatışma vardı ve bölgenin kumandanı Müfit Lütfi'ydi. Osmanlı İmparatorluğu'nun içinde bulunduğu karmaşa ve düzensizlik böyle bir aldatmacayı mümkün kılmıştı. Ardından Ahmet Bey İstanbul'u ortada bir yanlışlık olması gerektiğini, Mustafa Kemal'in bütün bu süre içinde Gazze'de olduğunu ve hiçbir zaman Suriye'den ayrılmadığını bildirerek bu konudaki yeni emirleri beklediğini yazdı. Haftalar sonra gelen yanıttan sonra Müfit Lütfi de söz konusu süre içinde Mustafa Kemal'in kendisiyle birlikte olduğunu teyit etti. Bu şekilde her ikisi de tutuklama emirlerini hasır altı ettiler. Bir yıl boyunca Mustafa Kemal tümüyle sakin durdu. Padişahın polislerinin onu bir kez ele geçirirlerse bu defa gün ışığını artık bir daha göremeyeceğinin gayet açık olduğunu biliyordu. Kendisini işine verdi. Üstleri onun mükemmel ve kendini görevine adamış bir subay olduğunu ilişkin raporlar veriyorlardı. İstanbul'daki yetkililer sonunda Selanik'teki casusların büyük bir hata yapmış olduğuna ve bu genç subayın aptalca düşüncelerinden ve havailikten vazgeçip aklını başına aldığına kanaat getirdiler. Fakat Mustafa Kemal Selanik'e gitmekte en az eskisi kadar kararlıydı. Memleketinde büyük olaylar hazırlanmaktayken onun Suriye'de bir köşede kalması olanaksızdı. Harbiye nezaresindekiler de dahil olmak üzere vatan mensubu bütün kurmay subayları tanıyordu. Mümkün olan her çareye başvurdu. En sonunda Selanik'e nakline ilişkin emirleri aldığında olabildiğince hızlı bir şekilde devrimin merkezine koştu. 6. Mustafa Kemal 3. Ordu Kurmay heyetine gönderildi. Görevi kısmen Selanik'te kalmasını, kısmen de teftiş için demir yolu boyunca yolculuk yapmasını gerektiriyordu. Selanik'teyken annesi ve kız kardeşiyle kalıyordu. Zübeyde'nin durumu şimdi gayet iyiydi. İkinci kocası ona kentin merkezinde kocaman bir ev ve bir miktar para bırakarak bir süre önce ölmüştü. Mustafa Kemal karargahta Erkan-ı Harbiye Mektebi'nden tanıdığı pek çok subayla karşılaştı.
Bunlarla vatanın yeni bir şubesini örgütlemeye çalıştıysa da fazla bir başarı sağlayamadı. Onun anlattıklarını tartışmaya ya da karşı olduklarını söylemeye kalkmaksızın dinlemekle yetiniyorlardı. Ondan kuşkulanıyor gibi bir halleri vardı. Bazen bunlardan birkaçı bir arada konuşarak yürürken yanlarına gittiğinde sanki bir hafiye ya da ajanmış gibi hemen susuyorlardı. Bir şeyler çevirdiklerinden emindi ama onu aralarına almıyorlardı. En sonunda içlerinden biri sıkı sıkıya gizlilik sözü verdirerek kapalı kapılar ardında olanları ona da anlattı. Selanik'te büyük bir devrimci örgüt bulunuyordu. İsmi de İttihat ve Terakki'ydi. Şehirde çok sayıda Yahudi vardı. Bunların çoğu İtalyan uyruklu ve İtalyan Mason localarına bağlıydı. İtalyan uyrukları olarak kapitülasyonlar ve imtiyaz antlaşmaları uyarınca padişahın baskısına karşı korunmaktalardı. Evleri polis tarafından aranamıyor ve yalnızca kendi konsolosluk mahkemeleri önünde yargılanabiliyorlardı. İçlerinde Makedonyalı Fethi'nin de bulunduğu Mustafa Kemal'in çoğunu tanıdığı bir grup subay Mason olmuştu. Mason localarının tüm yöntemlerini kullanarak ve koruması altına sığınarak İttihat ve Terakki'yi kurmuşlardı. Yahudilerin evlerinde güvenlik içinde toplanıyor ve planlar hazırlayabiliyorlardı. Hatırı sayılır bağışlar topluyorlardı. Padişahın ülkeden sürgün ettiği ve yabancı ülkelerde yaşayan önemli siyasal mültecilerle sıkı bir temas halindeydiler. İttihat ve Terakki Cemiyeti bir süredir Mustafa Kemal'i izlemekte ve sınamaktaydı. Artık onu da kendilerine katılmaya davet etmişlerdi. Mustafa Kemal Vedat Al Hocası'nda bir birader olarak örgüte katıldı. Kendisini hoşlanmadığı bir atmosfer içinde bulmuştu. Katıldığı loca uluslararası nihilist örgütün bir parçasıydı. Üyeleri arasında Yahudilerin ezildiği Rusya hakkında son derece kötü ama bol bol para kazanmalarına izin verilen Viyana hakkında iyi sözler söyleyen milliyetsiz kişiler vardı. Bunlar adeta gizli yaşayan, sağlıksız, üstü kapalı sözlerle konuşan, sırlarla dolu kişilerdi. Mustafa Kemal, uluslararası finans ve uluslararası yıkıcı yeraltı örgütlerinin ağına yakalanmış olduğunun bilincindeydi. Ama bunların tam olarak ne tür insanlar olduklarının tümüyle anlayabilmiş değildi. Yahudilerin uluslararası amaçları ve sorunlarına karşı hiçbir ilgi duymuyordu. Masonların ritüellerine daha da az yakınlık duyuyor, bunlardan alayla söz ediyordu. O bir Türktü. Türk olmaktan gurur duyuyor, Türkiye'yi padişahın ehliyetsizliğinden ve despotizminden olduğu kadar yabancıların pençelerinden kurtarmakla ilgileniyordu. Daha kötüsü bu işte sonradan gelenlerden olmasıydı. İttihat ve Terakki'yi kontrol eden kişiler kendilerini Mason localarının karmaşık ritüellerinin perdesi ardına gizlemekteydiler. Henüz yeni başlamış bir birader olduğundan ondan beklenen yalnızca emirleri uygulamasıydı. Oysa onun yaratılışı olayı kontrol etmek, bu olmaz hiçbir şekilde olayın içinde yer almamaktı. Sakin sakin emirlere boyun eğecek biri olmak bir yana her zaman son derece eleştirel bir kişilikteydi. Eleştirileri son derece şiddetli olduğu gibi kişiliğe saygıdan uzaktı. Fikirlerine karşı çıkıldığında hemen vahşileşiyordu. İttihat ve Terakki'yi yüzeysel ve etkisiz bir örgüt olarak görüyordu, çok fazla konuşuluyordu. Eylem ise pek azdı. İstanbul Kurmay Okulu'ndaki son, dökme bir demir gibi sağlam, hevesli öğrenciden artık çeliğe dönüşerek güçlenen bir devrimci çıkmıştı. Kuram değil, gerçek olaylar istiyordu. Titizlikle planlanmış eylem istiyordu. İttihat ve Terakki içinde ona ters gelen, hazmedilemeyecek kadar fazla teorisyenlik faaliyeti olmasıydı. Liderlere saygı duymuyordu, hepsiyle tartışıyordu. Enver aceleci ve savruk bir adamdı. Cavit Selanikli bir Yahudi, bir dönmeydi. Niyazi vahşi ve dengesiz bir Arnavut, bir tür Garibaldi'ydi. Bir posta memuru olan Talat ise hantal bir ayıydı. İşte lider de bunlardı. Mustafa Kemal onların hepsiyle tenezzülen konuşuyordu. Hepsiyle sanki onlar dershanedeki çocuklar, kendisi de öğretmenleriymişçesine davranıyordu. Bir keresinde kafe Yonya'da oturmuş, Cemal'in yurtseverliğinden söz ediyorlardı. Mustafa Kemal alaycı bir tavırla sözlerini kesip gerçek büyüklük hakkında bir söylev verdi. Ertesi sabah aynı tren işe giderlerken karşılaştığı Cemal'e onu nasıl popülerlik peşinde koşan biri olarak gördüğünü söyleyip büyüklük hakkındaki tatsız sözlerle dolu vaazini başından sonuna dek ona da tekrarladı. Diğer birader subaylar onun fikirlerinde inatçı ve alaycı biri olduğunu düşünüyor, ondan hoşlanmıyorlardı. Eleştirileri daima acı ve keskindi. Üstelik eleştirilerini çekilir kılacak mizah duygusundan da yoksundu. Yahudiler ise ona hiç güvenmiyorlardı. Hiçbir zaman masonluğun üst derecelerine yükseltilmedi. Cemiyetin lider çevresini de dışında bırakılmıştı. Evde de aynı derecede sorunlar yaratıyordu. Eleştirilerine açık olduğu tek insan Zübeyde'ydi. Ancak bazen gururunu zedelediği anda ona karşı bile soğuk ve haşin olabiliyordu. Hiç kimsenin, Zübeyde'nin bile kendi hareketlerine karışmasına izin vermiyordu. Bir keresinde örgüt arkadaşlarından birkaçını eve getirmişti. Hizmetçiler konuşmalarını işitmiş ve Zübeyde'ye haber vermişlerdi. Bunun üzerine sessizce Mustafa Kemal'in odasına sokulmuş anahtar deliğinden konuşulanları dinlemişti. Gittikleri zaman oğluna şiddetle çıkıştı. Mustafa Kemal onu ikna etmeye çalıştıysa da bu konuda hiçbir şekilde anlaşamadılar. O yalın kat inançları ve değişmez sadakatiyle eski kuşağa mensup bir insandı. Oğlu ise çok az şeye inanan ve hiçbir şeye saygı duymayan genç kuşağı. İkisi de fazlasıyla öfkelenmişlerdi. Sonunda Zübeyde oğluna yardım etmeye karar verdi. Ne de olsa oğlu dünyayı tanıyan biri, evin reisiydi. Hem kim bilir, belki de düşüncelerinde haklı olduğu yanlar vardı. Aslında onun haksız olduğunu inanıyor fakat evi terk edeceğinden korkuyordu. Böylece kendi yargılarına aykırı olmasına karşın ona yardım etti. Gene de tüm kadınlar gibi sürekli şikayet ediyor, hem padişaha hem de dine karşı komplo kurmanın aptallık olduğunu söyleyip duruyordu. Bu anlaşmazlık Mustafa Kemal'e kararını verdiren etken oldu. Ev yaşantısının kısıtlamaları canını sıkıyordu. Evle olan bağları, akrabaların gevezelikleri, kadınların sonu gelmez duaları, kaçınılmaz baskılar sinirine dokunuyordu. İlişkilerde karşılıklı gereksiz buluyordu. Her şeyi almalı ama hiçbir şey vermemeliydi. Özgürlüğü üzerinde en küçük bir kısıtlamaya bile gelemiyordu. Bedeli ne olursa olsun daima kendi kendisinin efendisi olacaktı. Bir oda kiralayarak evden ayrıldı. Annesini sık sık ziyaret ediyordu. Artık eskisi kadar birlikte olmadıkları için de onun sözlerini daha çok dinlemeye başlamıştı. Gündüzleri askeri görevlerini görülmedik bir enerjiyle sürdürüyordu. Akşamları ise yemek yemek ve diğer örgüt arkadaşlarıyla arka odalarda toplantı yapmak için Kafe Yonya'ya ya da polis hafiyelerinin mütecessis gözlerine karşı pancurları sıkıca örtülü, kapıları kilitli bazı evlere gidiyordu. Burada mum ya da gaz lambası ışığı altında sigara ve içki içerek gece geç saatlere kadar oturuyor, yaklaşan devrim hakkında planlar kuruyorlardı. Mustafa Kemal toplantılara katılıyor ve örgüt içinde kalmaya devam ediyordu. Ancak zamanla gitgide daha az faal bir rol oynamaya başlamıştı. Liderler hala onu yakın çevrelerine yaklaştırmamaktaydılar. Hiçbir zaman alt düzeyde kalamazdı. Ya idare etmeli ya da her şeyden vazgeçmeliydi. Eskisinden de yalnız ve az konuşan biri olmuştu. 7. Bunca zamandır konuştukları devrim hiçbir uyarı işareti vermeksizin ansızın çevrelerinde patlayıverdi. Önceden hazırlanmış bir plan olmadan eskisi kadar tez canlı ve yabanıl olan Niyazi birkaç adamını toplayıp Resne dışına Güney Makedonya dağlarına çıkarak hükümete meydan okudu. Evvelde hemen bir devrim bildirisi yayınlayarak Doğu Makedonya'da aynı eylemi tekrarladı. Hiçbir şey hazırlanmış ya da örgütlenmiş değildi. İttihat ve Traki'nin kendi içindeki faal üyelerin sayısı 300'ü aşmıyordu bile. Askeri birliklerin alacağı tavır da kesin olarak bilinmiyordu. Mustafa Kemal sakin kalıp askeri görevlerini yerine getirmeyi sürdürdü. Böylesine çılgın ve planlanmamış serüvene girecek kadar gözü kara bir kumarbaz değildi. Eğer eyleme geçecek olsaydı, bu ancak belirli bir başarı şansı olan dikkatle hazırlanmış bir planla gerçekleşirdi. Ne ki çılgınca serüven başarıya ulaştı. Bunu izleyen birkaç ayın tarihi fantastik olduğu kadar karışık bir rüyayı andırıyordu. Baş kaldıran birkaç yüz asker dağlardaydı. Bastırmak üzere yollanan birlikler de isyancılara katılıyorlardı. Askerler yıllardır ihmal edilmiş ve aylıkları ödenmemişti. Subayları tarafından yönlendirilen alaylar birbiri ardına ayaklanmayı bastırmayı reddediyorlardı. Türkiye'nin içlerinden gönderilen özel birlikler de aynı şeyi yaptılar. herkesin, en başta da cemiyetin şaşkın bakışları önünde, padişahın kudreti rüzgar önünde sürüklenen yapraklar gibi yok olmuştu.